Ayrım 17, sayfa 144. Ondan böyle bir armağan almaya utanıyor ama geri çevirmeyi de göze alamıyordum. Oradan ayrılırken parayı merdiven parmaklıklarından birinin üstüne bıraktım. Kadının yanından daha önce hiç yaşamadığım bir deneyim kazanarak derin izlenimlerle ayrılmıştım. Yaşamıma parlak bir güneş doğmuştu sanki. O geniş odanın içinde mavi giysiyle meleğe benzeyen makasların karısını gözlerimin önünde canlandırarak birkaç mutlu gün geçirdim. Orada her şey alışılmadık bir güzellikteydi. Kadının ayakları altına çok rahat altın rengi bir halı serilmişti. Kış günü pencerenin gümüş rengi camlarından sanki ısınmak istercesine merakla içeriye bakıyordu. Onu bir kez daha görmek istiyordum. Gidip bir kitap istesem ne derdi acaba? Onu görmeye gittim. Yine aynı yerde elinde bir kitapla otururken gördüm. Bu kez nedense bir gözü şişmişti. Yanağı ise kırmızıya çalan bir mendille bağlanmıştı. Bana siyah kaplı bir kitap verirken belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Katran ruhu ve anason kokan kitabı alırken büyük bir üzüntü içindeydim. Patronla karısının bulup kirletmelerinden korktuğum için kitabı temiz bir gömleğe ve kağıtlara sarıp tavan arasına sakladım. Onlar giysi modelleri ve armağan kuponları için Niva dergisini alır ama hiç okumazlardı. Resimlerine baktıktan sonra yatak odasındaki dolaba koyarlardı. Yıl sonunda bu dergileri ciltler ve yatağın altına 3 ciltlik sanat dergisinin yanına saklarlardı. Yatak odasının döşemelerini yıkarken kirli sular dergilerin altına akardı. Patronum Rus Ulağı gazetesine aboneydi. Akşamları onu okurken sövüp sayardı. Bütün bu saçmalıkları niçin yazarlar? Şeytan bilir. Ne saçmalık ama. Cumartesi günü tavan arasında çamaşırları açarken kitabı anımsadım. Açıp ilk satırı okudum. Evler, insanlara benzer. Her birinin kendine özgü bir yüzü vardır. Bu ifadenin doğruluğu beni şaşırtmıştı. Çatı kapağının yanında dikilerek soğuktan neredeyse donuncaya kadar okumayı sürdürdüm. Akşam patronla karısı kiliseye gidince kitabı alıp mutfağa getirdim ve sonbahar yaprakları gibi sararıp köşeleri kıvrılmış bu sararmış denize daldım. Hiçbir zaman görmediğim bir başka dünyaya, yeni adlara ve yeni ilişkilere doğru sürüklendim. Çevrem, kitapta çizilen ve daha önce gördüğüm insanlara hiç benzemeyen iyi kahramanlarla, karanlık ruhlu alçaklarla sarılmıştı. Bu Xavier de Montepin'in tüm öbür kitapları gibi çok uzun, bol serüvenli, kişileri kalabalık bir romanıydı. Yabancısı olduğum dinamik bir yaşamı betimliyordu. Her şey şaşılacak kadar açık seçik ve yalındı. Sanki satırlar arasına gizlenmiş güçlü bir ışık iyiyi ve kötüyü aydınlatıyor, neyi sevip neden nefret edeceğimi göstererek bana yardımcı oluyor, arı kovanı gibi kaynaşan insanların yazgılarını azimle izlemem için beni sıkıştırıyordu. Bir takım olaylara yardım etmek ya da kimilerine engel olmak için içimde dayanılmaz bir istek uyanıyordu. Beklenmedik bir şekilde önümde açılıveren bu yaşamın yalnızca kağıt üzerinde kaldığını unutup gitmiştim. Günden güne düzensiz bir biçimde değişen bir bu mücadele içinde insan her şeyi unutuyordu. Bir sayfada her şey beni sevince boğarken sonraki sayfada acıyla doluyordum. Okumaya kendimi öylesine kaptırmıştım ki kapının zilini işittiğim zaman bunun dışarıda birisinin kapıyı açmamı beklediği anlamına geldiğini kavrayamamıştım. Mum yana yana neredeyse tükenmişti. Daha o sabah temizlediğim şamdan erimiş mumla dolmuştu. İlgilenmem gereken lambanın fitili tükenmiş, lamba sönmüştü. Suçumun kanıtlarını yok etmek için mutfakta dört dönüyordum. Kitabı ocağın altındaki boşluğa tıktım. Lambayı yakmaya çalıştım. Dadı birdenbire ortaya çıktı. Sar mısın, nesin? Kapıda birileri var. Kapıyı açmaya koştum. Patron sert sert sordu. Yine uykuya mı daldın? Karısı güç bela merdivenleri çıkarken benim yüzümden üşüdüğünü söyleyerek yakınıyordu. Yaşlı kadınsa bana beddualar yağdırıyordu. Mutfağa girer girmez gördüğü ilk şey sönük kandil oldu ve hemen sorguya çekmeye başladı. Tek laf etmedim. Sanki yüksek bir yerden aşağı düşüp un ufak olmuş gibiydim. Kitabı bulmasından korkuyordum. Ama o beni evi yakmaya çalışmakla suçlayarak yırtınıyordu. Patronla karısı akşam yemeğine geldiklerinde yaşlı kadın yakınmaya başladı. İşte görüyorsunuz, bütün mumu yakmış. Yakında evi de yakar bu. Yemek yerken dördü de kasıtlı ya da kasıtsız işlediğim tüm suçları başıma kakarak bu gidişle sonumun hiç de iyi olmayacağını söyleyerek beni azarladılar. Ama ben bu sözleri kötü niyetle ya da iyiliklerinden söylemediklerini, yalnızca can sıkıntısından böyle konuştuklarını çok iyi biliyordum. Kitaptaki insanlarınkiyle karşılaştırıldığında bu konuşmaların son derece boş ve gülünç olduğunu görmek yadırgatıyordu beni. Yemeklerini bitirince birdenbire üzerlerine çöken ağırlıkla yorgun argın yatmaya çekildiler. Yaşlı kadın yakınmalarıyla Tanrı'yı rahatsız ettikten sonra ocağın üstüne tırmandı ve sesini kesti. İşte o zaman kalktım. Ocağın altındaki boşluktan kitabı aldım ve pencereye gittim. Aydınlık bir geceydi. Ay ışığı odanın içine vuruyordu. Ne var ki yazılar çok küçük olduğu için okuyamıyordum. Oysa bu kitabı okumak için yanıp tutuşuyordum. Raftan uzun saplı pirinç bir tencere aldım. Ay ışığını tencereden sayfalara yansıtarak okumaya çalıştım. Ama öncekinden bile daha kötü oldu. Derken ikonun bulunduğu köşedeki sıranın üstüne çıktım. Orada ayakta durarak ikon lambasının ışığında okumaya başladım. Ama yorgunluktan sıranın üstüne yığılarak orada uykuya dalmışım. Yaşlı kadının bağırmaları ve dürtmesiyle uyandım. Kitabı kapmış, acımasızca omuzlarıma indirip duruyordu. Kızıla çalan kahverengi saçlı başını vahşice sallıyordu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Sırtında çuval gibi bir giysi vardı. Yalın ayaktı. Victor yattığı yerden ulumaya başladı.
Anne, bağırıp durma. Burada uyumak olanaksız.
Kitap elden gitti diye düşündüm. Şimdi onu paramparça edecek. Sabah çayında sorguya çekildim. Patronum sertçe sordu.
Bu kitabı nereden aldın?
Kadınlar birbirlerinin sözünü keserek bağırıp çağırmaya başladılar. Victor ise sayfaları kuşkuyla kokladıktan sonra ''Kalıbımı basarım ki parfüm kokuyor.'' dedi. Onlara kitabın bir rahibe ait olduğunu söyleyince kitabı alıp birer birer gözden geçirdiler. Ruhban sınıfından birinin roman okuması onları hep şaşırtmış hem de kızdırmıştı. Yine de bu konuda bu denli tehlikeli ve zararlı olduğunu uzun süre kafama sokmaya çalıştılar. Kitap okuyan bir takım insanlar demir yolunu havaya uçurdular ve birisini öldürmeye yeltendiler. Patronun karısı korkulu bir sesle kocasına öfkeyle bağırdı.
Sen aklını mı kaçırdın? Ona neler söylüyorsun öyle?
Montepin cildini alıp Sidorov'a gittim. Olup bitenleri ona anlattım. Kitabı aldı, hiçbir şey söylemeden küçük bir sandığı açtı. İçinden aldığı temiz bir havluya sardıktan sonra kitabı sandığa koydu. Sonra bana, ''Sen onlara kulak asma.'' dedi. ''Buraya gelip oku, kimseye de bir şey söyleme. Eğer ben burada olmazsam anahtarı ikonun arkasında bulacaksın. Sandığı açıp kitabını okursun.'' Patronumla hanımının kitap düşmanlığı bu kitabı gözümde önemli ve korkunç bir sır konumuna yükseltti. O kitap okuyan bir takım insanların demir yolu havaya uçurmaları ya da filancayı öldürmeye kalkışmaları beni ilgilendirmemişti. Ama günah çıkartma sırası da Rahibin sorduğu soru, Bodrum'da kitap okuyan öğrenci, Sumuri'nin doğru dürüst kitaplara ilişkin sözleri ve büyük babamın kara büyücü serbest masonlar konusundaki öykülerini anlatmıştım. Alexander Hazretleri döneminde bir takım küçük soylular kara büyüye ve serbest masonluğa sapmışlar. Tüm Rus ulusuna ihanet etmeye kalkışarak Roma'daki papayla ve o kahrolası cizvitlerle işbirliği yapmışlardı. Ama sonra General Arakçeyev onları suçüstü yakaladı. Rütbeleri ve ünvanları ne olursa olsun hepsini Sibirya'ya kürek mahkumu olarak sürdü. Umbrakula yıldızlanırsa sözünü Gervasi'yi, ah işimizi anlatmaya meraklı cahilleri, zayıf gözlerimiz onun sırrına asla ermez diyen alaycı ve gülünç sözleri anımsadım. Büyük bir gizin eşliğinde olduğumu seziniyor, bir çılgın gibi ortalarda din dönerip duruyordum. Kitabı bitirmeye can atıyor. Bir yandan da askerin onu doğru dürüst saklayamamasından ya da kitabın hasar görmesinden korkuyordum. O zaman Makastar'ın karısına ne diyecektim? Yaşlı kadın Emir Eri'nin yanına gitmemem için gözünü üstümden ayırmıyor, başımın etini yiyordu. Kitap kurdu. O kitaplar insana hiçbir şey öğretmez. Olsa olsa kötü yola sürükler. Okuya okuya o kadın ne hale geldi bak. Kendi başına alışverişe bile gidemiyor. Emir erleriyle kırıştırmaktan başka bir şey yaptığı yok. Onları güpekündüz dairesine alıyor. Adım gibi biliyorum. Bu yalan. O böyle bir şey yapmaz diye bağırmak geldi içimden. Ne var ki yaşlı kadın kitabı ondan aldığımı anlar diye Makasların karısını savunmaya korktum. Birkaç korkunç gün geçirdim. Dalgınlaştım. Üstüme bir huzursuzluk çökmüştü. Tipinin akıbetini düşündükçe üzüntüden uyuyamıyordum. Makasların karısının yanında çalışan aşçı kadın bir gün avluda beni durdurdu ve "Kitabı geri getir," dedi. Patronla karısının yemekten sonra şekerleme yapmak üzere odalarına çekildikleri zaman kolladım ve süklüm püklüm kolum kanadım kırık bir halde Makasların karısına gittim. Onu ilk gördüğüm zamanki gibiydi ama şimdi üzerine kül rengi bir etek, siyah kadifeden bir ceket giymiş, çıplak boynuna ise turkuaz renginde bir haç takmıştı. Tıpkı dişi bir şakrak kuşunu andırıyordu. Ona kitabı bitirmeye fırsat bulamadığımı, kitap okumamı yasakladıklarını söylerken kadını yeniden görmüş olmanın verdiği sevinçle gözlerim yaşardı. "Üf, ne ahmak insanlar," dedi. "Oysa patronunun çok da ilginç bir yüzü var. Üzme tatlı canını sen. Ben bir şeyler düşünürüm. Ona mektup yazarım." Bu beni korkuttu. Patronla hanımına yalan söylediğimi, kitabı kendisinden aldığımı gizlediğimi, kitabı bir rahipten aldığımı söylediğimi açıkladım ve "Mektup yazmaya gerek yok," dedim. "Onlara bir şey yazmayın. Size gülüp geçerler ve sövüp sayarlar. Biliyorsunuz, avluda sizi kimsecikler sevmiyor. Herkes alay ediyor ve sizin bir aptal olduğunuzu, sonra kaburgalarınızdan birinin de eksik olduğunu söylüyorlar." Bunu söylediğim anda gerçekten ileri gittiğimi anladım. Üst dudağını ısırdı ve sanki bir atı sürüyormuş gibi kaburgalarına vurdu. Başımı öne eğmiş, yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordum. Oysa Makasların karısı kendini koluğa atmış, kıkır kıkır gülüyor. Arada bir "ah ne aptallık, ne aptallık" diye kendi kendine yineleyip duruyordu. Sonra gözlerini bana dikerek sordu. "Peki ama ne yapacak acaba?" göğüs geçirdi. Son garip bir, sen garip bir çocuksun. Çok garip. Yanındaki aynaya doğru baktım ve orada alnında büyük bir çürük bulunan, elmacık kemikleri geniş, yüksek burunlu bir yüz gördüm. Uzun süredir kesilmemiş saçlar darmadağınık bir yığın halinde salkım saçak sallanıyordu. Çok garip çocuk demek buydu. Bu garip çocuk kesinlikle o güzel porselen biblolar gibi görünmüyordu. Sana verdiğim bozukluğu almamışsın, neden? İhtiyacım yok. İçini çekti. Peki, öyleyse ne yapalım? Eğer fikirlerini değiştirip de okumana izin verirlerse buraya yine gel. Sana başka kitaplar veririm. Tuvalet masasının üstünde 3 kitap vardı. Benim getirdiğim en kalınıydı. Ona üzgünce baktım. Sonra makasların karısı küçük pembe elini uzatarak "Hadi güle güle" dedi. Çekinerek elini tuttum ve çabucak ayrıldım. Hiçbir şey bildiği yok derken sanırım haklıydılar. Kadın bütün bir 20 kapikliğe küçük çocuklar gibi bozukluk diyordu. Ama yine de benim hoşuma gidiyordu. 9. Bölüm. Birdenbire patlak veren okuma tutkumun ne büyük acılara, aşağılanmalara ve üzüntülere yol açtığını anımsayınca üzülüyor, aynı zamanda bunu gülünç buluyordum. Makasların karısındaki kitaplar bana inanılmaz derecede pahalı görünüyordu. Yaşlı kadının onları yakalayıp sobada yakmasından korktuğum için bu kitapları unutmaya çalışıyordum. Sabah kahvaltısı için ekmek aldığım bakkal dükkanından değişik kapaklı küçük kitaplar satın almaya başladım. Bakkal, beyaz, gevşek yüzü, çiçek bozuğu izleriyle kaplı, kalın dudaklı, donuk gözlü, hep ter içinde, sevimsiz, genç bir adamdı. Elleri tombul ve kısa, parmakları eğri bürüydü. Dükkanı akşamları aklı bir karış havada sokak kızlarının ve delikanlıların toplandıkları bir yerdi. Patronumun kardeşi her akşam orada bira içer, kağıt oynardı. Akşam yemeğine gelmesi için beni sık sık onu çağırmaya gönderirlerdi. Bakkalın kırmızı yüzlü budala karısını dükkanın arkasındaki küçük odada birçok kez Victor'un ya da başka bir genç adamın kucağında sarmaş dolaş otururken görmüştüm. Belli ki bakkal bu duruma aldırış etmiyordu. Dükkanda kendisine yardım eden kız kardeşine askerler, kilise korosundaki çocuklar artık kim olursa işte sarıldıkları zaman da hiç sesini çıkarmazdı. Dükkan pek iş yapmazdı. O bunu dükkanın daha yeni açılmış olmasına bağlar, o yüzden fazla mal bulunduramadığını söylerdi. Oysa dükkan sonbahardan beri açıktı. Gelip giden ziyaretçilere ve müşterilere açık saçık resimler gösterir, bir takım pornografik şiirleri kopya etmelerine izin verirdi. Her biri için bir kapik kira parası ödeyerek Misha Evsitgenev'in küçük, berbat kitaplarını okuyordum. Bu kitaplar pahalıydı. Üstelik hiç hoşuma gitmiyorlardı. Guak ya da Sonsuz Bağlılık, Venedikli Fransil, Rus Kabardin Savaşı ya da Eşinin Mezarında Ölen Güzel Müslüman ve buna benzer kitaplar beni memnun etmiyor, sık sık canımı sıkıp kızdırıyordu. Bana öyle geliyordu ki bu kitaplar benimle alay ediyordu. Hantal ve sıkıcı sözcüklerle öyle abuk subuk olaylar anlatıyordu ki ahmak yerine konulduğumu hissediyordum. Nişancı Yuri Miloştavski, esrarengiz keşiş, Tatar atlısı yapança ve benzeri kitaplar daha çok hoşuma gidiyor ve bende anımsamaya değer bir şeyler bırakıyordu. Ama en çok azizlerin yaşamları hoşuma gidiyordu. Bu kitaplarda beni sık sık derinden sarsan, inanmaya değer ciddi bir şeyler vardı. Din uğruna ölen erkekler, iyi işi, kadınlarsa büyük annemi getiriyordu aklıma. Azizlerse iyi olduğu zamanlardaki büyük babamı anımsatıyordu. Odun yarmak için odunluğa gittiğimde ya da tavan arasında kitap okuyordum. Her iki yerde de rahatsız ve soğuktu. Kimi zaman bu kitaba kendimi kaptırdığım ya da çabuk bitirmek zorunda olduğumda geceleyin kalkıp mum ışığında okuyordum. Ama yaşlı kadın mumların geceleyin kısaldığını fark edince bir çıra parçasıyla mumları ölçmeye, çırayı da bir yerlere saklamaya başladı. Sabah kalkıp da mumun birkaç santim kısaldığını gördüğünde ya da ben çırayı bulup mumun kısalan parçası kadar kesemediğimde mutfakta kızılca kıyameti koparırdı. Bir gün gürültüyü işten Victor yattığı PK'den öfkeyle bağırdı.
Ulumayı kes anne, burada uyumak olanaksız be, elbette ki mumları yakacak. Çünkü kitap okumak istiyor. Kitapları dükkandan alıyor. Ben biliyorum. Tavan arasına çık da bak.
Yaşlı kadın yukarı koştu. Orada bulduğu kitaplardan birini paramparça etti. Kuşkusuz bu beni çok üzdü ama okuma tutkum daha da alevlendi. Eğer eve bir rahip gelecek olursa patronlarımın ona da ders vermeye başlayacaklarından ve onun da kendileri gibi düşünmesini sağlamaya çalışacaklarından emindim. Başka türlü yapamayacaklarını biliyordum çünkü. Eğer insanları eleştirme, onlara bağırma ya da gülme huylarını bırakacak olsalar, konuşma yetilerini büsbütün yitirecekler, dilsiz durumuna düşecekler, kendileri dışında insanlar da bulunduğunu unutacak, hatta birbirlerinin bile farkında olmayacaklardı. Bir insanın kendi varlığının farkına varabilmesi için insanlarla ilişki içinde olması gerekiyordu. Patronlarımın bildiği ilişki ise ancak insanlara karşı üstünlük taslamak ve suçu hep başkalarında bulmak biçimindeydi. Ama eğer insanlar tıpkı kendileri gibi yaşamaya, kendileri gibi düşünmeye ve kendileri gibi hissetmeye başlasa, o zaman da hiç fark etmez. Bu kez de niye farklı davranmıyor diye mutlaka eleştirecek bir şeyler bulurlardı. Onlar işte böyle insanlardı. Ayrım sonu. Sayfa 151.